بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse kapitalist sistemin sonu başlıklı bir konuşma yapmaya çalışacağız. Kapital bildiğiniz gibi işte para anlamında kullanılıyor. Yani bir bizim Türkçe'de daha çok sermaye dediğimiz bir iş için ayrılmış olan para anlamında kullanılıyor. Kapitalist sistem de paradan yana olan, paraya dayalı olan bir sistem diye tanımlayabileceğimiz bir yapıdır. Tabii para merkeze konulunca kapital sahipleri, yani sermaye sahipleri sıkıntıya girmeden paralarını kullanmak istiyorlar. O zaman da faiz devreye giriyor. Şimdi bu kapitalist sistem faizin hakim olduğu bir sistem. Şu anda bütün dünyada faiz hakim vaziyette. Öyle bir noktaya geldi ki herkes para babalarına borçlu. Artık bu yapı devam edemeyecek noktaya ulaştı. Yani kapitalizm artık yürüyemeyecek noktaya geldi. Dolayısıyla onun balonuna herhangi birisinin sokacağı küçücük bir iğne her şeyi ortaya çıkaracaktır. Çünkü tam bir balon, biraz sonra onu anlatmaya çalışacağız. Aslında kapitalist sistemin son derece zayıf, son derece temelsiz bir sistem olduğunu bilenler bilir. Ama çok enteresandır. Tıpkı uyuşturucu müptelaları gibi, içki bağımlıları gibi, sigara bağımlıları gibi, bunu bilmelerine rağmen hiç kimse uyuşturucusunu, sigarasını, içkisini bırakmak istemiyor. Öyle olunca da bakıyorsunuz ki işte ben uyuşturucuya karşıyım diyen insanlar afyona karşıyım, bonzai için diyor. Yani uyuşturucunun ismini değiştiriyor sadece. Başka şekillerini değiştiriyor. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da bir Fransız ihtilali oldu. Fransızlar Katolik Kilisesi'ne başkaldırdılar. 4 asıra yakın bir savaş yaptılar ve sonunda başarılı oldular. Başarılı olunca yeni bir sistem kurdular. Ama o yeni sistem tabii kendi tabiatlarına uygun olmaya gayret ettikleri bir sistemdi ama Kur'an-ı Kerim gibi bir dayanakları yoktu. Yani kendilerine böyle bir tebliğde bulunan, Kur'an'ı anlatan kimse olmadığı için kendi el yordamlarıyla bir sistem oluşturdular. Oluştururken de ister istemez kendi bilgi birikimlerinden yararlandılar. Ve kapsamlı bir tenkit yapma şansları olmadı. Ama Müslümanlara kıyasla daha iyi konumdaydılar. Hangi açıdan daha iyi konumdaydılar? Çünkü Müslümanlar biliyorsunuz Allah'ın iki kitabı var. Birisi indirdiği kitap, işte Kur'an-ı Kerim. Birisi de yarattığı kitap, tabiat. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i bir kenara bırakalı zaten uzun asırlar olmuştu. Müslümanlar Kur'an'a saygıları büyük. Çok güzel kablar içerisinde muhafaza ederler. Altın yazılarla yazarlar. Çok kaliteli ciltlerle ciltlerler. Ve çok güzel yerlere asarlar. ezberlerler. Güzel sesli hafızlar şey yapar. Mesela camiye gidiyorsunuz sabahleyin, adam 3 tane kuluvallah okuyor arkasından. Allah bir sayıyor, bir Fatiha ile kurtarmadığı hiçbir şey yok. E şimdi siz vatandaş olarak oraya gittiğiniz zaman bu din görevlisi diyeceksiniz, herhalde bu böyledir. Ama bir Fatiha ile herkes her şey kurtuluyorsa ben istediğimi yaparım demektir. Ondan sonra görürsünüz işte her türlü haltı işle umreye git, motoru sıfırlarsın. Her türlü haltı işle şeye git, hacca git, motoru sıfırlarsın. Yok efendim işte kandil geceleri oluşturulmuş. Kandil gecelerinde zaten şunu yaptın mı şu kadar yıllık bir sevap alıyorsun. Hele Kadir gecesinde yaparsan bitti. Alacaklık alıyorsun. 1980'de hacca gitmiştik. Benim ilk haccım. Hacda bugün de hala Türkiye'nin büyük firmalarından olan ama çok büyük değil yani orta ölçekte büyük firmalarından olan bir firmanın sahibiyle karşılaşmışız ama tabii aklımda kalmamış. Sonra geldim, burada beni aradı. Konuştuk, sonra dost olduk. Sonra vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki, hocam dedi, hesap ettim, Allah'tan şu kadar 1000 vakit namaz alacağım var. Hayırdır dedim ya. Dedi ki şeyde, Medine'de mescitte kılınan 1 vakit namaz bilmem, 1000 mi diyorlardı, bir şey söylüyorlardı. 1000 vakit, başka yerde kılınan 1000 vakit namaza, Medine'de kılınan bilmem şu kadar 1000 vakit namaza denk gelirmiş falan. Ben de hesap ettim. Bütün geçmiş namazların bittiği gibi gelecek namazlar da bitti. Bir de şu kadar 1000 vakit de alacaklıyım. Adam da iş adamı. Şimdi gerçekten de bakıyorsunuz ki Medine'de yazılmış oraya asılmış bir şey, levha. Mekke'de de eskiden vardı. Şimdi kaldırmış olduklarını zannediyorum. Kitaplarda yazılana göre de adam haklı. Peki dedim, Medine'de, mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu değil mi? Evet. Peki Resulullah'ın orada farzın dışında kıldığı herhangi bir namaz biliyor musun? Ne bileyim? Yok öyle bir şey. Mekke'de de yok. Şeyden, farzın dışında kıldığı bir namaz yok. Onun o namazları gidip evinde kılıyordu. Eğer dedim senin bahsettiğin fazilet olsaydı onlar yapardı bu işi. Tabii adam anlattık, adam anladığı meseleyi ama şimdi din öyle bir hale getirilmişti ki işte Kur'an-ı Kerim'de faiz haram ama Ebu Suud'un kitapları vardır, maruzatı vardır, başka fetvaya Ebu Suud vardır. Bizim Ticaret ve Faiz kitabını okuyanlar görürler. Orada faizcilik yapmanın fetvaları vardır. Yani şey yapıyorsunuz, bir vakıf kuruyorsunuz. Oraya bir tane kitap koyuyorsunuz. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim olmasından şuradan bir tane başka bir kitap alalım mesela, herhangi bir kitap. Şimdi şöyle bir cildi de yakışıklı olsun, tamam. Böyle yakışıklı ciltli bir kitap olsun. Genellikle Fetavayı Ali Efendi'yi koyarlardı. Şimdi burada duruyor. Şimdi Ebu Suud'un fetvası. Ki ondan fazla çeşidi var da bir tanesini söyleyeceğim. Diyor ki, şimdi birisi geliyor. Diyelim ki şimdi Vedat geldi. Ben de şeyin yöneticisiyim vakfın, para vakfı var burada. Diyor ki 100 altın ihtiyacım var. Ne zaman vereceksin? Bir sene sonra veririm inşallah. Peki. Olmaz. Yahya'yı da kefil getir. Çünkü Yahya zengin nasıl olsa. Öyle değil mi?
İnşallah.
Peki, Yahya'yı da kefil getiriyor. İmzaları alıyoruz. Tamam, 100 altın borç. Güzel, at bakalım şuraya imzanı. Atıyorsun. Bak, para, altın paraydı o, ha. Onlara göre şimdi seninki şey değil. Atıyor imzasını. Peki, o da atıyor. Şimdi diyorum ki bak, şimdi sen 100 altın verdin ya, padişahı da bu caizdir diye kandırmışlar. Padişah Efendimizin şeyi var, fermanı var. Onu 11,5'tan fazla olmaya diyor. Ne demek? %15'ten fazla olmaz. Peki. Tamam. O zaman gel. Şimdi 100 altının şey, 100 altının bir yıllık şeyi ne yapar? Onu 11,5'tan fazla olan 15 altın değil mi? Gel diyorum. Haşa, faiz olur mu? Buna 100 altınlık belge imzalattık o da. Ha, 100 altınlık değil, 115 altınlık belge imzaladı o. Yanlış yaptım. 115 altınlık belge imzaladı. Yahya da ona kefil oldu. Şimdi diyoruz ki bak, bu Fetavai Ali Efendi. Bunu sana bedelini bir yıl sonra ödemek üzere 15 altına sattım. Sen ne yapıyorsun? Aldım diyorsun. Tamam. Çok güzel. İmzala bakalım şurayı. Sen de imzalamış oluyorsun zaten kefil olarak. Şimdi o 100 altın, 100 altına karşılık 100 altınlık bir senet var. Bir de 15 altınlık ikinci bir senet imzalıyor. Tamam. İkinci 15 altın bu kitabın karşılığı. Haşa, faiz falan olmaz. Olur mu? Ondan sonra bu daha para falan vermedim. Sonra tutuyor. Onu diyorsun ki şu vakfa bir bağışımız olsun diyorsun. Tamam mı? Veriyorsun onu. Şu kitap, bu kitabı vakfa bağışlamak istiyorum diyorsun. Bağışlamazsa zaten hiçbir şey alamaz. Şimdi bunu bu kitaba vakfa bağışladı. Ondan sonra çıkarıyorum, buradan kasayı açıyorum. Al bakalım, sayıyorum. Hadi al şunları. Mesela diyelim 100 altın, al. Hadi bakalım yürü git. Şimdi cebinde 100 altın var. Borcun ne kadar? 115 altın. 15 altın haşa, kitap parası ya. Kitap parası. Şimdi bir sene sonra ödeyemiyorsun. Ebu Suud Efendi Hazretleri bunun da çaresini bulmuş. O zaman tekrar Yahya gelmiyorsa başkasını çağırıyor. Zekeriya'yı çağırıyor mesela. Bunu bir yıl uzatmak için bir %15 daha ilave için buna benzer bir işlem. Ödeyene kadar şey yapıyor. Ver. Bu ne oluyor?
Caiz faiz.
Caiz. Caiz faiz. Bir gibi Mehmet Efendi demiş ki ya o böyle şey olur mu demiş. Sen okumuştun değil mi şeyden onu? Şeyin bir yazısı vardı. Bizim fakültenin dergisinde. Ha, şimdi aklında değil ha. Bir gibi Mehmet Efendi demiş ki ya bu faizdir demiş. Böyle şey olur mu? Sen kim oluyorsun da buna faiz diyorsun? Adamı buradan almışlar. Burada müderrismiş. Görevinden almışlar. Doğru Birgi'ye. Manisa'nın değil mi Birgi? Oraya gönderiyorlar. Orada tekrar Devlet-i Aliye'ye, Osmaniye'ye faize sokuldu falan diye konuşuyor. Buradan haber gönderiyor Kadı Efendi Hazretleri. Konuşmaya devam edersen kelleni alırım. Böyle bir müthiş bir hürriyet var tabii. Kellene ki. Şimdi buna göre müdayenat sicilleri vardı. İstanbul Müftülüğü'nde benim 20 yıl kadar oturduğum, 21 yıl kadar oturduğum odada şeriye sicilleri yani mahkeme sicilleri arşivinde benim oturduğum odanın duvarlarında müdayenat sicilleri vardı. Yani müdayenat ne demek? Borçlanma. Bu esasa göre borçlanma şeyleri. Efendim hocaların maaşları buradan veriliyor. İşte medreselerin şu maaşları buradan veriyor. Hayır hasenat yapılıyor haşa. Şimdi bu faizsiz bankalar kuruldu 1984 sonu 85. İlk danışman olan ilk danışman olanlardandım veya da ilk danışman bendim yani öyle zannediyorum. Şimdi benden daha önce danışman olan var mıydı onu hatırlamıyorum. İlk danışman olduk. Yani kurulmadan önce danışman olarak bizi şey yaptılar, aldılar. Ondan sonra sistem oluşturuldu, şu oldu, bu oldu. Mekke'de bir toplantıda Abdüstatar Ebu Hudde vardır ki tanınmış bir şeydir bu konularda çok yani organizasyonlar falan yapar. Tanınmış bir ilim adamıdır. Bana dedi ki ya şu Ebu Suud'un dedi işte maruzatı varmış, işte kitapları varmış. Onlar bana bir tercümesini yapar mısın? Şimdi Araplarda bir söz vardır. Yani böyle atasözü gibi tesma'u bil mu'idi hayrun min en tarahu derler. Yani mu'idin adını bilmen görmenden hayırlıdır. Yani gördüğün zaman ya bu muymuş dersin. Ben de öyle dedim. Tesma'u bil mu'idi hayrun min en tarahu dedim. Mu'idi işitmeniz görmenden iyi dedim. Sen o Ebu Suud'u bir şey zannediyorsun. Ben şimdi tercüme ettiğim zaman hiçbir şey olmadığını göreceksin. Boş ver dedim. Ya uğraşma onlarla. Ya ne olursun bir tercüme et. Neyse. Yaptık gönderdik. Ne bileceksin? Şimdi şu anda şeyler adına İslam Bankası denen kuruluşlar o hale dönüştü. Biz de Allah'a çok şükür 2005'ten beri onlarla irtibatımızı hamdü senalar olsun kestik. Çok şükürler olsun. Onlar benimle, ben onlarla irtibatımı kestim. Zaten ne bunu, ben de onları hatırlamak istiyorum ne de onlar beni hatırlamak isterler. Şimdi bugün işte geçen haftaki derste gördünüz altın sertifikası bilmem. Yok efendim işte şeyi delil göstererek Hayrettin Karaman mecelleyi delil göstererek bu sistemin bir başka versiyonunu ortaya koyuyor. Ya mecelle kurtarsaydı Osmanlı'yı kurtarırdı. Neyse. Allah'ın dini bir tarafta. Şimdi öyle bir nokta oldu ki Osmanlılar'da faize alıştıkları için mesela ilk çıkardıkları kağıt para kayme-i muteberi-i nakdiye diye %6 faizliydi. Hani Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ydi, başında şey vardı, halife vardı, Şeyhülislamlar vardı, ne oldu? Tahvil niteliğinde. Ve o %6 altına göre %6. Az önce söylediğimiz %15 altına göre. Ve benim o söylediklerim mahkeme sicillerinde bizzat gözümle gördüğüm belgelerdir bunlar. Mesela onu 12'den fazla olmasın diye padişah fermanlarını da görmüşümdür. Yani %20. Altın bazında %20 düşünebiliyor musunuz? Şimdi zaten öyle bir hale gelmiş ki bir gibi Mehmet Efendi'ye söylenen sözü de işte anlattık size ve daha neler. Hani biliyorsunuz Ebu Suud'un talebesine söylediği sözü de burada daha önce anlatmıştık. Şimdi kısaca hatırlatalım. Bir derste talebesi soruyor, hocam Nebimizin bütün sözlerine uymamız gerekiyor mu? Hepsi doğru mu? Diyor ki bak, bu söylediğin sözden dolayı sen kafir oldun. Tevbe etmezsen öldürürüz. Fakat söyleme tarzın seni zındık yapıyor. Tevbe etsen de öldürüleceksin. Bakın, talebe hocasına soru soramıyor. Bu Ebu Suud. Niye bu? Çünkü şey, siz bugünlerde televizyonlardaki şeylerde işte bu neydi o filmin adı? Osman Bey ile alakalı bir film vardı.
Daha önceki şeydi. Muhteşem Yüzyıl'da Ebu Suud.
Muhteşem Yıldız. Ha, Muhteşem Yüzyıl.
Yüzyıl.
Ha. Muhteşem Yüzyıl. Ebu Suud milletin zihnine şey yapıldı, kazındığı için o örnek veriyor. Yoksa örnekler çok yani. Şimdi talebeye soru sorma yasağı var. İlim adamına görüş bildirme yasağı var. Müthiş bir şey var. Yani zaten biz burada her derste anlatıyoruz. Allah'ın dini tamamen oyuncak haline getirilmiş. Öyle bir noktaya gelen İslam alemi Cenab-ı Hakk'ın verdiği cezayla devre dışı kalmış. Allah'ın büyük bir cezası. Onun yerine kapitalist sistem yerleşti. Peki kapitalist sistem, yani şeylerin kurduğu bir sistem değil aslında kapitalist sistem. Fransız ihtilalini yapanların kurduğu bir sistem değil. Kapitalist sistemin esası da şu, orada da müthiş bir oyun var. Şimdi eskiden yani İslam aleminde de her yerde de şey yapıyorsunuz. Bir şehre gidiyorsunuz alışveriş yapmak için. Yanınızda altın var. Altın para. Paralar altın veya gümüş. Şimdi altını ve gümüşü taşımak bir sıkıntı bir. İkincisi de bunların ağırlık ayar problemi var. Birisine hadi sana 10 altın veriyorum dediğin zaman sen dışarıdan gelmişsin. Belki hani setaka dedikleri bir altın çeşidi vardır eskiden. Üste bir ince bir tabaka 22 ayar, altta ince bir tabaka 22 ayar, ortası başka bir maden. Ağırlığı aynı. Baktığın zaman anlayamıyorsun. Böyle üç kağıtçılıklar olduğu için kimse aldanmasın diye gelen kişi altınını sarrafa bırakıyor. Sarraftan bir belge alıyor. Diyelim işte şöyle bir çek karnesi alıyor. Bu çek kelimesinin aslı da Arapçadan gelmedir. Sak derler Araplar. Sak. Es-sakku. Sak. Bu sak, Avrupalılar sak diye telaffuz edememişler, çek demişler. Sonra ondan tekrar Araplara gelmiş, şimdi Araplar şiik diyorlar. Lan bu sizden gitti ne? Tövbe estağfurullah şiik. Bu sizin sakkınız ya. Çoğu da sukuktur. Neyse, şimdi geliyor. Diyelim ki Yahya geldi bana 100 altın bıraktı. Ben de ona böyle bir çek karnesi veriyorum. Diyorum ki al. Tabii benim imzam, mesela burada işte bankanın her şeyi var ya, benim imzam var, beni de piyasa tanıyor. Git diyorum, kimden alışveriş yapıyorsa. İşte Vedat'tan 10 altınlık iş yaptın, tamam. İşte senden 5 altın, öbüründen o. Her birine birer çek karnesi veriyor. Akşam millet geliyor, yani sak veriyor. Akşam herkes geliyor, benden altınlarını alıyor. O kağıdı verip altınlarını alıyor. Tabi şimdi Yahya'nın elinde diyelim 10 altınlık sak var. Şey diyor ki Vedat'a, ya bende bu sak var, sen bana şey verir misin diyor. Şu 10 altına şu malını da bana sat diyor. Tamam, fark etmez. O ona, para gibi dolaşıyor o çek. Ama millet geliyor, şeyden alıyor. Sarraftan alıyor. Aynı iş Batı'da da yapılıyor. Şimdi Batılı da sarraf demiyorlar, onlar banker diyorlar. Banker diyorlar sarraf yerine. Şimdi o aynı bankerler de aynı şeyi yapıyorlar ki bu şey konusunda, bu bankacılık işlemleri konusunda ki hukukun tamamı İslam hukukundan batıya geçmedir. Yani o kelimeler işte çek bizden geçmedir. Mesela efendim havale, bizim havalemiz onlar aval demişlerdi. Çünkü Fransızlar hayı telaffuz edemezler. Böyle çok sayıda ben bunları şey tespit etmiştim şu anda. He? Kredi var. Kredi, karz, bizim kart, Arapların kart dediği, kart boş demektir. Onu Avrupalılar kredi diye telaffuz etmişler. Şimdi ve zaten şeyler de çok gelişmiş bir şey yapı vardır. Yani borçlanma sistemine uygun çok gelişmiş bir yapı vardır. Ama banka dediğimiz zaman bankanın iki türlü işlemi vardır. Birisi bankacılık hizmetleri dediğimiz ki işte İslam coğrafyasında geliştirilen odur. Yani para nakli, paranın korunması, ne bileyim işte çeşitli hizmetlerin yapılmasıyla alakalı hukuk orada var. Bankaların bir de şeyi vardır. Kredi yaptıkları, kredi işlemleri vardır. İslam'ın yasakladığı odur. Yoksa bankacılık hizmetlerinde problem yok yani. Bugün de yapılır, geçmişte de yapılmıştı, gelecekte de yapılır. Şimdi bu bankerler şey yapıyorlar. Şimdi şöyle bir kasaları var diyelim. Az önceki paraları kaldı mı sende? Koydun mu buraya? Ha iyi. Şimdi kalmasın çünkü lazım olur. Şimdi bankerler şöyle yapıyorlar. Şimdi birisi geliyor, emanet bırakıyor. Diyor ki tamam şurada kalsın. Ona bir çek karnesi. Öbürü geliyor bırakıyor. Banker bakıyor ki ulan kasa ağzına kadar doldu. Ay. Lan kimse gelip altın istemiyor. Bizim çekler dolaşıyor. Aa. Lan burada 100 altın var. Benim hiç 10 tane altın gelip ancak talep eden oluyor. 90 altın kalıyor. Ulan diyor ne yapayım? Bu defa millete faizli borç vermeye başlıyor. Şimdi farz edin ki bir toplu 100 altın demeyelim de 100 bin altın diyelim. Çünkü şey değil yani koskoca bir toplumun altınlarını topluyorsunuz. Burada 100 bin altın var. En fazla benden 10 bin altın alınıyor, geriye kaldı 90 bin altın. Ulan 90 bin altını borç versem oradan ne kadar benden talep edilecek? 9 bin altın. Öyleyse 90 bin vermeyeyim. 900 bine kadar borç veririm kardeşim. 900 binin onda biri 90 ya. Kim birisi geliyor, ah sana şu kadar faizli borç, sana şu kadar faizli borç, sana şu kadar faizli borç. Bakıyorsunuz ki piyasa şeyleri, piyasada şey oldu. Bankerlerin çekleri dolaşıyor. Artık altın dolaşmayı bıraktı. Aa, öyle mi? Vay be! İngiliz hükümeti bu işi çakıyor. Tamam. Lan bankere güvenen koskoca devlete güvenmez mi? 1694'te Merkez Bankası'nı kuruyor. Ondan sonra sterlin çıkarıyor. Diyor ki bu sterlinin karşılığı altın olarak bende var diyor. Bana güvenin. Ben devletim. Artık hiç kimse gidip de oradan bir tane altın da talep etmiyor. Daha önceden bankerlerden %10 talep ediliyordu. Artık ondan pek yok. O zaman efendim baştan diyelim ki bir ton altına karşılık bir ton şey diyelim 10 ton şeymiş 10 tonluk sterlin mi çıkarttı? 100 ton, 200 ton, 500 ton kağıt. Vay be! İngiltere dünya hakimi oluyor. Çok zengin. Ulan bu ne müthiş bir zenginlik. Sonra 1944'te şey yapılıyor. Yani bu sterlinin saltanatı sarsılıyor. 1944'e kadar sürdürüyor. Bak 1694'ten 1944 kaç sene ediyor? 250 sene değil mi? 250 sene bu üç kağıtçılık anlaşılmıyor. Peki 200 sene 250 sene sonra anlaşıldı da ne oldu? O zaman da Amerikan doları devreye giriyor. Gene kağıt. Amerikan Merkez Bankası ben şeyim. Daha güçlü. Gerçi İngiliz ile Amerikan'ın pek farkı yok da. Efendim diyor, doları devreye sokuyorlar. Sonra o günleri tabii yaşlı olanlar hatırlarlar ama gençler ancak kitaplardan okurlar. General de Gaulle vardı şeyde. Fransız devlet başkanlığı yapmıştı. General de Gaulle demişti ki, ben hatırlıyorum yani, o küçüktüm ama o çünkü haberlerde sürekli söyleniyordu. Ya Amerika, sizin şeyiniz yok kardeşim, sizin altınınız falan yok. Siz milleti kandırıyorsunuz. Var demişlerdi. O da Avrupa'dan dolarları toplayıp Amerika'ya gönderdi. Verin bakayım bunun karşılığını dedi. Amerikalılar veremedi. Veremeyince bu defa Nixon, Başkan Nixon, tamam doların altın karşılığı yok dedi. Şimdi dünyada bütün paralar karşılıksızdır. Şimdi şurada 100 dolar var değil mi? Bakın. Şu 100 dolar. Şu 100 doların şu 1 lira kadar değeri yoktur. 1 Türk lirası kadar değeri yoktur. Üzerine 100 dolar yazmasa, size sorayım. Böyle bir kağıda 1 lira verip kimi alır yeryüzünde? Hiç mi almaz? Bunun 100 dolar olması, arkasında Amerika devleti var falan filan. Hiçbir değeri yoktur, sıfır. Çünkü bu hiç kimsenin işine yaramaz. En fazla hurda. Hurda kağıda gider, bir işe yararsa orada yarar. Başka hiçbir şeyde bir işe yaramaz. Ama eskiden para altındı. Hatta şu demir para mutlaka bir işe yarar. Mutlaka bir işe yarar yani. Bu demir de var, daha değerlidir. Şimdi bakın şurada 20 Türk lirası var. Yeşilse bu da yeşil. Bu da 100 dolar. 100 doların bugünkü değeri ne? Yani 400 liraya yakın. Yani bundan 20 taneye değiyor değil mi? E hadi üst üste koyalım. Hangisi daha büyük? Bak. Bak bizimkisi daha büyük çıktı. 20 lira daha büyük çıktı. Alttan bak gözüküyor şey. Paçaları gözüküyor aşağıdan. Ya bunun da hiçbir değeri yok. Üstüne 20 yazmışlar. 20 lira olmuş. 200 lirasalardı 200 lira olurdu. Buna da bir yazdıkları zaman 1 dolar. 1 dolar bulamadım vardı da, yoksa gösterecektim size.
Kimin zengin olduğu belli oldu şimdi.
Şimdi bir yazıldığı için 1 dolar, iki tane sıfır konduğu için 100 dolar oluyor. Peki ya bu kadar akılsızlık nasıl olur diye düşünürsünüz. Yok canım, bu ne ki? Bu 40 kalıp sabundan yıkanılmış bir şey. Burada yeni eline aldığım bir 100 dolar var. Şimdi bir şey icat ettiler, kredi kartı. Artık bu da yok. Şimdi eskiden bankalar rezervlerinde bulundukları paranın yani şey yapardı. Merkez bankaları şey için piyasaya sürülen kaydi para, yani gerçekte olmayan sadece kayıtlarda olan parayı sınırlayabilmek için bir şey getirirlerdi. Munzam karşılık şartı getirirlerdi. Munzam karşılık eğer mesela %5 ise banka kendi kasasındaki paranın 20 katını piyasaya borç verirdi. Resmen bu kabul edilir. Yani X bankasının kasasında 1000 lira mı var? Siz bankaya 1000 lira yatırıyorsunuz. Ve genellikle de bu vadesiz mevduatlar daha çok işe yarar. Ama vadeli mevduatsa banka onun o 1000 liranın 5 lirasını Merkez Bankası'na yatırıyor munzam karşılık olarak. Bu döndüğü zaman onun 20 katı, onun hesapları falan vardır. 20 katı borç veriyor. Yani 1000 liraya karşılık 20 bin lira borç veriyor. Şeyse vadeli mevduatta tabii. O 1000 liraya diyelim %10 faiz veriyorsa 20 bin liradan kaç lira alır? %10 almaz. Verdiğinden daha fazla alır değil mi? %12 alsa 20 binin %12'si ne yapar? 2400. 1000 liraya karşılık 2400 lira faiz alıyor bir yıl içerisinde. Peki bugün ne oldu? Bugün bu bitti. Artık kredi kartı. Kredi kartıyla gidiyorsunuz, ödeme yapıyorsunuz. Mal alıyorsunuz, mal satıyorsunuz. Bu kart hep cebinizde. Para nerede? O giden elektronik rakamlar. Açıyorsunuz bir şey, bilgisayarınızı ya da telefonunuzu. Ha, ya şuraya bir ödeme yapmam lazım. Tamam. Ne kadardı? Ya diyelim ben zengin bir adam, 1 milyon dolar filan yere. Tamam, hemen gönder. Geçen de bir arkadaşımızın 20 bin lira alması gerektiği bir bankadan, ki banka çok büyük bir banka Türkiye ölçeğinde. Ben kaç tane şube dolaşmıştı hatırlıyor musun Mustafa Bey? Kaç şube dolaştı şu bölgede ki 20 bin lirayı alsın nakit olarak?
20 birazcık fazla geldi hocam. Biz bizzat hani Vedat Hoca da belki hatırlayacak. Fatih Hoca ile beraber bir Mercan'da bir banka şubesine gitmiştik. Kendi maaş hesabının bulunduğu bankaya. Bakın 5 bin lirayı bulamadık. 5 bin lira devlet bankası dedi ki yok yani. Yok.
Kasada ama 5 milyar lira şey yapacağım desen evet. Ne ki?
Mercan gibi bir yer yani, paranın, sıcak paranın belki en çok döndüğü yerlerden bir tanesi, ama dediler yok, kasada para yok.
Şimdi evet. Şimdi bakın işte çok güzel bir örnek verdiği şey. 5 bin lira ya. Evet. Ama orada deseniz ki falan yere EFT yapacağım. EFT ne? Elektronik fon transferi. Elektronik fon transferi. Elektronik şey, bilgisayara yaz. Kaç lira şu? Tamam, problem değil. Hemen gönderelim. Yeter ki şurada hesapta böyle bir şey olsun. Hesaplar da kolay. Şimdi %20'ye kadar verirlerdi bu elektronik para çıkana kadar. Geçen sene bakmıştım Merkez Bankası kayıtlarına. Bir bankanın kasasındaki paranın 100 katını piyasaya faizli olarak verdiğini tespit etmiştim. Bu sene baktım 200 katına çıkmış. Balon şiştikçe şişiyor. Şimdi dünyanın her tarafında bakıyorsunuz. Ya falan yerde şey yapacağız. Baraj yapacağız. Kolay yap. Kaç milyar para? 10 milyar kolay. Tamam. Ben transfer ettim. Tamam. Nasıl olsa millet çalışıyor. Herkesin cebine birer tane kredi kartı veriyorsun. Onun da adam alışveriş yapıyor, alıyor, satıyor. Sonuçta bu elektronik şeyden sana para transfer ettiğini şey yapan adam senden, hadi bakalım işte Boğaz Köprüsü'nden mi geçiyor şu kadar para? Şeydekinden mi geçiyorsun, o neydi o? Körfez'dekinden. Of Osman, şu kadar para vereceksin. Avrasya Tüneli'nden şu kadar para vereceksin. Seni bir kısım rakamlarla seni bağladı şeye, haraca. Osmanlı böyle batmıştı. Osmanlı'nın batma hikayesine girersem ders yetmez yani. Ama onun için size tavsiye ederim şeye, Düyun-u Umumiye'yi okuyun, İslam Ansiklopedisi'nden güzel yazmışlar oraya. Düyun-u Umumiye'yi okuyun, nasıl battığını. Hakikaten ben Osmanlı'nın, çünkü arşivde olduğum için Osmanlı'nın batış hikayesinin birçok belge, asıl belgelerini bildiğim, şok oluyordum. Her bir belgeyi gördüğüm zaman şaşırıp kalıyordum. Ya nasıl oluyor bu iş? Ya bir tane akıllı bir insan yok muymuş? Bu nasıl olur? Hele Osmanlı Bankası vardı ki öyle yetkiler veriyorlardı. Osmanlı Bankası'nda bir tane devletin görevlendirdiği kişiye giderlerin hepsi batılı. Para basma yetkisi vermişlerdi. Ya Merkez Bankası Osmanlı Bankası'ydı ya. Şimdi artık dünya, yani bu kapitalist sistem artık bitti. Öyle bir noktaya geldi ki bugün borçlu olmayan tek bir devlet yok. Amerika borçlu. Çin borçlu. Hepsi borçlu. Peki bütün neredeyse hane halklarının tamamı borçlu. Peki alacaklı kim? Bankaların da sahipleri var. Bankalar da şey değil. Burada daha önce anlatmıştım, hatırlarsınız. Yani eskiden ben bu bankalar, danışmanlıklar falan filan yaptığım için para, yani zenginlerin çoğusuyla yakından tanışırız. Neyse detay vermeyeyim anlaşılmasın diye. İşte birisi bana dedi ki ya hocam dedi. Neyse aynı şey, sadece birisinin CEO'su diyelim, tamam. Birisi dedi ki ya hocam dedi, sen dedi hep bu kredilere karşı çıkıyorsun dedi. Ben dedi kredisiz işimi nasıl yürüteceğim dedi. Yani çok büyük firmaların sahibi bu. Dedim ki halkın çok zengin gördüğü insanlar aslında para babalarının yanında, ne diyorduk ona? Şey, bir kelime kullanıyoruz şimdi aklıma gelmedi. Yani para babaların emrinde değil mi? Sürekli kullanırız da şimdi aklıma gelmedi o kelime. Ha, taşeronu değil mi dedim. Para babalarının taşeronu değil mi dedim. İkinci kelimeyi konuşmadı. Çünkü biliyor. Dışarıdan millet onları çok zengin zannediyor aslında. Kendileri para babalarının emrindedir. Dedim sadece firmalar değil. Bugün devletler de para babalarının taşeronu değil mi? Neyse onların CEO'su orada yoktu. Daha sonra CEO'ları geldi. Ya hocam dedi. Ya sen hep öyle şey yapıyorsun. Benim şimdi bir tane yapmam gereken iş var. Benim burada param yok. Neyle yapayım? Peki dedim. Yapacaksın iş. Kaç lira ihtiyacın var dedim. Dedi mesela 1 milyon lira. Tamam dedim. Ben sana 1 milyon lira vereceğim dedim. Bir şartla. 6 ay sonra bana 800 bin lira ver. 200 bin lira da benim sana hediyem olsun dedim. Bak faiz istemiyorum. Negatif faiz dediğiniz şey. Eksi. 6 ay sonra bana 800 bin lira verebilir misin dedim. Veremem dedi. Ne yapacaksın? Başka yerden faizi borç alacaksın değil mi? Hemen o da sustu. Borçla ekonomi yürütülmez dedim. Böyle şey olmaz. Ki orada yabancılar da vardı orada. Herkes de duydu. Kimse sesini çıkarmadı. Bu yabancılar dediğim de hepsi de böyle büyük iş adamları. Yani Avrupa'nın, başka ülkelerin büyük iş adamları da vardı. Şimdi bugün bakın The Times'ın yayınladığı 2016 istatistiklerini kısaca bir bölümünü Yahya azıcık bir özetlesin de bir görün manzarayı.
Evet, şöyle kitabı da bir gösterelim. Bu The Economist'in
The Economist, yanlış yaptım.
Rakamlarla Dünya Cep Rehberi 2016 diye bir kitapçığı. İstatistiklerden oluşuyor tamamen. Burada çeşitli göstergelere göre ülkelerin her türlü istatistiklerini bulabilirsiniz rahatlıkla. Burada bunun 44. sayfasında borçlara göre bir düzenleme, bir sıralama yapılmış. İşte en yüksek dış borç. Dünyada en çok dış borcu olan ülkeler hangileri diye. Bir numarada 2013 verileri bunlar. Çin gözüküyor buradaki.
Bak, Çin, dünyanın
en zengin ülkesi, 874 milyar dolar dış borcu.
En fazla borcu olan nereymiş?
Evet, Çin gözüküyor.
Ne kadar?
874,5 milyar dolar.
Tamam. Evet.
İkinci sırada Rusya var. 726 milyar dolar. Üçüncü sırada Brezilya, 4 Meksika, 5 Hindistan, 6 Güney Kore, 7 Türkiye. Türkiye'de burada 388,2 milyar dolar 2013'te dış borcu varmış. Daha sonra
Amerika'da borçlular arasında.
Evet, burada var ama aşağı şey düşmüşler. Diyor ki köklü geçmişe sahip gelişmiş ülkeler hariç tutulmuştur.
Ha, oraya
onları gizlemişler.
Gizlemişler
yani.
Onları.
Evet, Amerika'da bu listede yok.
Ya, Amerika'ya gidin. Evet. Amerikalılarla biz çünkü biz
evet. Ya Çin'i burada köklü geçmişe sahip gelişmiş ülke olarak görmemiş yani.
Amerika birimlerde
demişti. Amerika gizlenmiş tabii, belli.
Gizlenmiş. Yani, tamam. Amerika şu anda bütün vatandaşlarıyla öyle bir borcun içinde ki biz Amerika'dakilerle görüşüyoruz biliyorsunuz orada. Yani millet ayakta kalabilmek için daha gece gündüz çalışıyor. öyle büyük bir borcun içerisinde. İngiltere de öyle. Geçen de İngiltere'den gelen bir dostumuz orada yaşıyor. Orada büyükçe bir firmada çalışıyor. Büyük bir petrol firması. Dedi ki ya hocam firmamız battı dedi ya. Böyle bir firma batmaz ama battı. Şimdi dedi şu anda bedava geçinmeye alışmış olanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Vatandaşlardan yani her geçen gün vergiyi artırıyorlar. Aynı şey Fransa'da var, aynı şey Avrupa'nın diğer ülkelerinde var. Yani artık bitti. Artık gitmiyor. Artık gitmiyor. Evet. Hane halkı olarak bak.
Evet, hane halkı borcu olarak da bir sıralama yapılmış burada. Denmiş ki brüt harcanabilir gelir yüzdesi olarak 2013 yılına göre. Tabii özellikle OECD ülkelerini buraya koymuş. Diyor ki en yüksek hane halkı borcu olan ülke de Danimarka olarak gözüküyor. 310 milyar dolar borcu var hane halkı olarak.
Yapılan bir araştırmaya göre de hocam bugün en büyük son yıllarda yapılan araştırmaya göre bugün en büyük refah seviyesinin yüksek olduğu göre Danimarka'ya.
Danimarka. Yani. Evet. Kim parasıyla refah?
Borçlarla.
Evet. İkinci sırada Hollanda var. 281 milyar dolar borcuyla. Üçüncü sırada Norveç. Bak Norveç de hani Kanada, İsveç, Norveç en müreffeh ülkelerden gösterilir yani.
Kişi başı yıllık gelir.
Evet, Norveç 213 milyar dolar. İrlanda. Daha sonra Avustralya ki en gelişmiş şehirler kapsamında ilk 10'da 5 tane şehri var Avustralya'nın. Kanada ile falan beraber yarışıyor ama demek ki hane halkı olarak hepsi borçlu. 6. sırada İsviçre, 7. sırada da İsveç var. Yine en gelişmiş ülkeler. Yani hane halkı olarak yani yaşayan herkes demek ki herhalde kredi borcunu tabii ki bunlar gösteriyor değil mi?
Tabii kredi borcu.
Yani herkes çok son derece müreffeh yaşıyor olan ama herkes borçlu.
Katlanarak
yani bir evi var herkesin, bir arabası var ama belki 50 yıl borçlu adam. Ömür boyu onu ödeyecek. 8. sırada da Kanada var. Yine en müreffeh ülkelerde her zaman ilk sırada veya ikinci sırada yer alıyor. 9. sırada Güney Kore, 10 Britanya, 11 Lüksemburg, 12 Portekiz, daha sonra İspanya, Japonya, Finlandiya, 16. sırada Amerika, Yunanistan, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti de devam ediyor. Yani borçlu olmayan hiç kimse yok gibi burada.
Evet evet öyle.
Öyle gözüküyor.
Bakın şimdi biz mesela Müslümanlar olarak elhamdülillah ben şu ana kadar hiç faizci borç almadım. Gerçi faizsiz diye bizim firmamızın aldığı yere borca faiz, onlar kendiliklerinden faiz tahakkuk ettiler bir ödeme güçlüğüne girince de. Neyse, o hiç olmazsa biz sözleşmeyi yaparken böyle bir şey yoktu. Sonradan kendileri kattılar bunu. O işin ayrı bir tarafı. Hiçbir zaman hamdolsun faizi borç almadık, hiçbir zaman borcumuzu geciktirmedik, hepsini ödedik falan filan. Fakat size söyleyeyim bugün, ister Türkiye'de ister dünyanın herhangi bir yerinde olsun, her gün faiz, her yaptığı işte, içtiği bir bardak suda, giydiği elbisede, ayakkabıda faiz ödemeyen bir tek kişi yoktur. Sen istediğin kadar faizle bulaşma. Çünkü şimdi diyelim ki bir tane elma aldın, yiyorsun. Şimdi bu elmanın üretildiği bahçe bir bankadan faizli kredi alıyor. Niye? Çünkü artık köylülerin elma üretme işi bitti. Çünkü onlar bitti. Artık küçük firma diye bir şey kalmadı. Onun için elinde fazla parası olanlar veriyorlar bir kısım insanlara. Onlar da büyük büyük bahçeler kuruyorlar. O bahçeler genellikle de işte genetiği değiştirilmiş elmalardan oluşuyor bir takım şeyler. Şimdi onlar almışlar diyelim ki %10 faizle kredi aldığını düşünün. Şimdi o sattığı her elmaya mecburen %15 ya da %20 fark koymak zorunda o faizi ödemek için. Niye? Çünkü faiz zamanda isteniyor ama elmanın parası ne zaman döneceği belli değil. Şimdi o elmayı bahçeden alıp İstanbul'a getiren nakliye firmasının da faiz borcu var. %10 da nakliye üzerine diye o işi yapsa ettiği %25. Burada satışını, toptancılığını yapan kişinin de faiz borcu var. %10 da o ilave etse %35. Bize getiren işte manavın da borcu var. Bir o ilave etse %45, %50. Tam hesap yaparsanız %70, %80'lere şey yapar. Yani siz 5 lira verip bir kilo elma aldığınız zaman o 5 lira, 5 liranın en az 3 lirası faizcilere yaptığınız ödemedir. Buna maliyet enflasyonu falan derler. Üzerinde durduğunuz zaman görürsünüz. Tabii bu çok ayrıntılıdır. Biz bunları ödüyoruz. Şey olarak yansıyor. Pahalılık olarak bize yansıyor. Şimdi burada bugün peki bütün dünya bunları ödüyor da bu para babaları, hani şimdi burada borçluları saydı. Peki alacaklı kim? Ya Amerika borçlu. Rusya borçlu. Çin borçlu. Japonya borçlu. Suudi Arabistan borçlu orada. Türkiye borçlu. Avrupa ülkelerinin hepsi borçlu. Alacaklı kim? 3-5 tane para babası. Peki para dedikleri ne? Şöyle bir kağıt. Kağıt da değil artık. Şeyde rakam, boş boş rakamlar. Peki bu insanlar bunu nasıl kanıyorlar? Bakıyorsunuz ki şey televizyonların ekranlarının altında sürekli var. Doların fiyatı indi, çıktı. Efendim işte euro arttı, indi. Türk şey falan var. Ulan olmayan değeri nasıl yükseltip alçaltıyorsunuz? Yok zaten, hiçbir değeri yok bunun. Büyük bir psikolojik şeyle, baskıyla sanki değerliymiş gibi yükseltip alçaltıyorlar. Şimdi bakın buradan çok açık ve net olarak söylüyorum. Bununla arkasında, yani arkasında iyi bir siyasi irade var. Türkiye bu iradeyi göstersin. Ben buradan bütün ülkeye söz veriyorum bakın. Allah'a çok şükür bu sistemi çok içten, ayrıntılı olarak bilen bir kişi olarak söylüyorum. Allah'a çok şükür biliyorum. Zaten dikkatle bizim ticaret ve faiz kitabını okuyan kişiler onu görür. Çünkü o kitap belki 1000 tane toplantının ürünüdür. Öyle bir şu kitaplar değil. Sadece toplantı değil, gerçek reel hayatın içerisindeki bir sürü tecrübelerin ürünüdür. Çok kısa sürede bu sistem çökertilir. Çünkü ortada para diye bir şey yok. Bir balon var. Ama insanlar tıpkı uyuşturucu müptelası gibi buna müptela olmuşlar. Hiç şakadı, gerçekten samimi söylüyorum. Şu paraları elime aldığım zaman, hangi para, kağıt para aldığım zaman, o geçmişini iyi bildiğim için hakikaten rahatsız oluyorum. Bak böyle şey yapıyorum, böyle bir nefret ediyorum. Ya şu ne diyorum ya? Biz buna nasıl değer veriyoruz? Ama mecbursun. Mecbursun, onların işini görüyor. Başka çaren de yok yani. Şimdi ve bugün hayat öylesine çekilmez bir hale geldi ki bütün devletler borçlu, işte buradan okudu Yahya. Devletler borçlu olduğu için o borçlarını ödemek için vatandaşa sürekli vergi, vergi, vergi, vergi. Kazandığından vermek şey yapmadığı için, kesmediği için kazanacağından almaya başladılar. Önceden. Kazanacağını da geciktirirsen ona da gecikme faizi. Ulan hangi neyine gecikme faizi şey yapıyorsun ya? Ya devlet vatandaşından faiz alır mı? İşçi çalıştırırsan suçlusun. En büyük suçlu adam sensin. Sigortasını ve vergisini ödeyeceksin. Ulan ben adamın maaşını veriyorum, daha neyse, sen beni ödüllendirmen gerekirken böyle. Yok efendim, devlet faizi nasıl ödeyecek? İşte burada bu borçları gördünüz. Çünkü faiz öyle bir artıyor ki. Dün birisi gelmişti buraya. Diyor ki, işte kredi kartıyla alışveriş yapmıştım. Toplam 1.000 lira civarında borcum oluşmuştu. Ödeyememişim. Ödeyemedim diyor. Ondan sonra şey yapmışlar, buna demişler ki, o banka biliyorsunuz, bankalar alacaklarını bir takım şirketlere temlik ediyorlar. Onlar alıyorlar. Onlar bunda irtibat kurmuş birkaç ay önce. Demişler ki 3.000 küsur lira getir, borcunu kapatalım. Yoksa 9.000 lira vermek zorunda kalırsın. Bakın 3.000 lira kadar borcu, 3.000 küsur lira getir ki 3.000 küsur lira vermek onu şey yapar. Yoksa 9.000 lira vermek zorunda kalırsın ve seni mahkemeye veririz. Şimdi hareketin içinde olanlar bilirler. Ben şimdi eski danışmanlık dönemlerimden biliyorum. Firma batan bir firma, adını söylesem tanırsınız ama sahipleri dostlarım olduğu için adını söylemeyeceğim. Böyle çok sayıda tanıdığım firmalar var. Şimdi bir gün o büyük firmalardan birisine gitmiştim. Dedi de, ya hocam küçücük bir paraya ihtiyacım var. Ya sen şu işte falanca finans kurumuna söylesen de şu ihtiyacımızı karşılasa. Tamam dedim. İnançlı bir insan. Tamam. Gittim o finans kurumunun genel müdürüyle görüştüm. Bak şöyle bir şey var. Zaten büyük ölçüde ihracat yapıyorlar. Türkiye'de kendi sahalarında üretiminin %30'una yakın kısmını onlar yapıyor. Tamam dediler, hocam yaparız. Ona telefon ettim. Ya hocam ben bir bankadan bir kredi aldım. İyi halt ettin dedim. İyi halt ettin dedim. Senin işin çok zor o zaman. Ve kısa sürede battı o koskoca. Aldığı kredi kendi mali varlığına göre çok küçücük bir şey. Bunu şeye benzer, hani kanserli bir sivilce olur, koskoca vücuda göre kaç gram edecek? Ama adamı öldürür. Kanserli hücre şey gibi, sivilce gibi ve adamlar kısa sürede battı gittiler. Böyle tanıdığım o kadar çok firma var ki. Dolayısıyla bugün artık kapitalist sistem bitti. Onun için şeyler, işte efendim Avrupa'dan geliyor bazı dostlarımız, %70'e çıkan vergiden bahsediyorlar. %70. Niye? Çünkü devlet batıyor. Adam ne yapsın? Şimdi burada peki tamam bunlar pislikleri gördük de alternatif ne diye sorabilirsiniz. Alternatif, bir kere faizin alternatifine yine gerek var kardeşim. Faizi kaldıracaksın, bitti. Faiz diye bir şey olmaz. Yani şimdi sen, adam şey etmiş, diyelim ki kanserli hasta olmuş, doktor diyor ki tamam bunun kanserini tedavi ederiz ama yerine ne koyacağız? Lan yerine bir şey koyacaksan daha niye tedavi ediyorsun ya? Diyor tamam faiz kaldıralım ama yerine ne koyuyorsun faizin ya? Allah-u Teala diyor ki اَيُوَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Müminler Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız faizden arta kalan her şeyi bırakın. Bırakın. Almayın. Alacaklarınızı da bırakın. Bırakın. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُ Yapmazsanız فَاَذَنُوا Haberiniz olsun ha. Bir harbin min Allah ve Rasulü. Allah ve Rasulü tarafından açılmış bir savaşta yüz yüzesiniz, haberiniz olsun. Allah'a karşı yapılan savaşın galibi kim olur? Allah olur. Ve in tubtum, tevbe ederseniz felekum ru'usen varikum. Verdiğiniz borç sizindir, ana malınız. Ana mal senin dediği zaman yüzde kaç faiz caiz olur söyleyin bakayım? %0. Bir ilave yapılabilir mi? Sadece ana mal senin. Sadece ana mal. La tuzlimune ve la tuzlamun. Ne bir başkasına haksızlık yapmış olursunuz, ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Şimdi faiz insanların kısa süreli ihtiyaçlarını karşıladığı için çok cazip geliyor. Tıpkı hırsızlık gibi. Gidiyorsun, alıyorsun, cebine atıyorsun, hemen gidip işini görüyorsun, tamam o. Oh. Ya kim gidip çalışacak kardeşim? Affedersiniz, tıpkı zina gibi, tıpkı bilmem şeyler gibi. Kısa süreli ihtiyacını karşıladığı için tamam. Benim para ihtiyacım var ya. Bu da veriyor, tamam, hele bir alayım. Sonra bakarız bir çaresine. Nasıl bakıyorsun? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ekonominin faize değil, sadakaya dayalı olması şartı vardır. Sadakanın da iki alt şeyi bölümü vardır. Yani sadaka üst kavram, alt kavram bir zekat ve gene sadaka. Sadakayı veren müminse o hem sadaka hem zekattır. Ama değilse sadece sadakadır. Niye sadaka? Şimdi sadaka bir bağlılık vergisidir. Yani bir sadakati gösteren bir vergidir. Niye sadakat? Allah'ın emrine sadakat. Öyle olduğun için Cenab-ı Hak şey yapar, sana destek verir ve gelişirsin. Gelişmenin adı zekattır. Zekat gelişmek demektir. Tezkiye, gelişme manasına gelir. Şimdi senin gelişmen hem dünyana hem ahiretine yarar. Ama sadakayı verenlerin gelişmesi sadece dünyalarına yarar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de devletin topladığı verginin adına sadaka denir. Sadaka. Yani bu geleneksel yapı Kur'an'dan tamamen uzaklaştığı için bu kelimelerin hepsi anlamını kaybetmiştir maalesef. Şimdi bakın Tevbe suresinin 103. ayetinde ne diyor Allah Yahya?
Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Tevbe 103. ayette: "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim." Onların mallarından bir sadaka al.
Sadaka al.
Al. Sen al ki bununla tutahhiruhum, onları temizlemiş ve tuzekkihim biha ve onları geliştirmiş olursun.
Tüzekki zekatla aynı. Evet. Onları geliştirirsin. Sadaka al. Peki sadaka al diye emrettiği onlar kim?
Evet, de bu ayetin öncesine baktığımız zaman bu okuduğumuz 103. ayet ama Tevbe suresi şöyle bir geriye doğru gittiğimiz zaman ta bu 38. ayetten itibaren hep aynı konunun devamı ayetler yer alıyor burada. Bunlar da bu Tebük Savaşı sırasında inmiş olan ayetler. Çok sıcak çöl ortamında ve Bizans ordusu gelmiş diye haber alınıyor. Onlara karşı savaşa çıkılacak ve Medine'de bir huzursuzluk hakim oluyor. Bunu Müslümanlardan da böyle bir tavır gösterenler var. Münafıklardan da var. Ya inanan inanmayan herkese bir tedirginlik yaratıyor. Ya kim bilir 50-60 derece belki sıcaklık var. Çöl ortamında çok uzun süre, hatta 17-18 gün işte yol gidiyorlar. Ve karşılığında Bizans bekliyor. Öyle bir şey var. Orada yaşanan sıkıntılara dair Cenab-ı Hak ayetler hep indirmiş. İşte bu direkt 38. ayette Müslümanlara bir eleştiri ifade edilerek ayetler başlıyor. Ya yüllezine amenu, ey iman edenler. Ma leküm izâ kîle lekum unfirû fî sebîlillâhi thâkaltum minel ard. Hadi Allah yolunda cihada çıkın dendiği zaman ne oluyordu size yere çakılıp kaldınız? Erâdîtum bil hayâti dünyâ minel âhirâ. Hani ahireti bırakıp dünyaya mı razı oluyorsunuz siz? Nereden nereye geldiniz? Diye işte bir sonraki ayette illâ tenfirû. Hani çıkmayacak olursanız, Allah'ın bu emrini yerine getirmeyecek olursanız yu'azzibukum azâben elîmâ. Bilin ki Allah size çok can yakıcı bir azapla azap edecek. Sizi yerinize başkalarını getirir. Bir sonraki ayette hani siz Allah'ın Resulüne yardım etmeyecek misiniz? Hani siz önemli değilsiniz ki. Hani fakat nasarullah, hani Allah ona daha önce defalarca yardım etti. Yine yardım eder. Ama siz bu sefer kaybedeceksiniz. Dolayısıyla Allah'ın bu emrini yerine getirin. Daha sonra Resulullah'tan bu sefer öncesinde izin isteyenler anlatılıyor. Bunların içerisinde de Müslüman olanlar var, olmayanlar var. Diyor ki 43. ayette Afallahu anka, Allah affetsin. Lime ezinte lehum? Niye izin veriyorsun ki onlara? Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'lemel kâdibin. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor tam olarak açığa çıkmadan niye izin veriyorsun hepsine? Burada da bakın Nebimize bir ihtar var. Diyor ki ama şurası da bir gerçek. Allah'a ve ahirete gerçek manada iman edenler gelip senden böyle savaştan kaçmak için izin falan istemezler. Bunu da bilin. Daha sonra yine münafıkların tavırları anlatılıyor. 49. ayette gelmişler Resulullah'a diyorlar ki ve minhum men yekulu zenni ve la teftinni. Ya Resulallah bana izin ver, beni sıkıntıya sokma. Yani şimdi 50-60 derece sıcaklık var, o kadar yol yürüyeceğiz, Bizans var falan. Yapma etme yani, bizim tatlı şeyimizi bozma, huzurumuzu bozma. Nereden çıktı şimdi bu cihat? Ama Cenab-ı Hak diyor ki cehennem bunları kuşatacak. Ya desinler bakalım böyle ama öbür tarafta.
Bir de Resulullah'a komplo kuranlar var, o Mescid-i Dırar meselesinde.
Evet, o daha ileride.
Yani, ama gene ayrı.
Tabii aynı surenin devamı hepsi.
Yani onu öldürmek için,
evet.
Resulullah'ı öldürmek için bir mescit yapıyorlar. Hı hı. Açılışına davet ediyorlar. Oraya gelecek ve orada
evet.
Şey yapacaklar.
Evet, yine aynı ayet. Aynı ayetlerin devamında işte Tevbe suresi 60'la karşılaşıyoruz biz. İnnemas sadakatu lil fukara. İşte bu sadakalar, yani devletin alacağı vergi kimlere dağıtılır, kimlere taksim edilir? Orada 8 tane sınıf sayılıyor. İnşallah onu zekatla ilgili belki dersler geldiğinde detaylı yok, inceleyeceğiz.
Kısaca anlatacağım biraz.
Tamam. Sonra. 61. ayette münafıkların Resulullah'la ilgili dalga geçer tavırları anlatılıyor. Ve minhumul lezine yu'zunen nebiye. Nebiye eziyet ediyorlar, üzüyorlar onu. Ve yekulune ve üzün. Aha diyorlar ya, bu her şeye kulak veren işte hüve üzün. Yani tam
kulak anı. Kesiyor.
Kulak. Her şeye kulak ya, veren birisi. Dinliyor. Evet. Öyle bir dalga geçişlerini falan anlatıyor. Ondan sonra ilerleyen ayetlerde Cenab-ı Hak onların cenaze namazlarını kılmaması konusunda Resulullah'a tembihte bulunuyor. Sakın diyor, onlardan biri ölürse kalkıp cenazelerini falan kılmayasın. Kabirleri başında da onlara istiğfar için bulunmayasın. Çünkü onlar Allah ve Resulüne karşı kafirlik ettiler ve fasık olarak öldüler. Bakın bunların mümin olmadıkları da bu şekilde açık ve net bir şekilde belli ediliyor.
İken ne yapıyor Allah?
Daha sonra 91-92. Ayetlerde bu sefer Medine ve çevresinde yaşayan Bedevilere söz getiriliyor ve onlardan da diyor El-e'râbu eşeddü küfran ve nifakan. Kafirlikte ve münafıklıkta çok ileri gitmiş olanlar vardır etrafınızda. Onlara karşı dikkat edin. Ama hepsi böyle mi? Hayır. 99. ayette ve minel a'rabi men yu'minu billahi vel yevmil ahir. Onlardan gerçek manada Allah'a ve ahirete inanan, onlara güvenenler de vardır. Bütün bunların hepsini saydıktan sonra 101. ayette ve mimmen havlekum minel a'rabi münafikun. Bu çevrenizde yaşayan bedevilerden münafık olanlar da vardır. Ve min ehlil Medine, sadece çevrenizde değil Medine'nin içinde Medineli olanlardan da meradu alen nifak. Münafıklık konusunda uzmanlaşmış, ustalaşmış olanlar da vardır. La te'lemuhum. Bilemezsiniz siz onları. Sen bilemezsin diyor Resulullah Cenab-ı Hak. Nahnu ne'lemuhum. Biz biliriz onların kim olduğunu. Ondan sonra 102. ayette de ve aharun i'terafu bi zunubihim. Bu sefer Müslümanlardan hani savaş öncesinde gelip izin alıp hata yapanlar var. Suçlarını itiraf etmişler. Onları anlatıyor. Halatu amelen salihan ve ahara seyya. İşlerini karıştırmışlar. Bazen salih amel işliyorlar, bazen kötülük yapıyorlar falan. Ha bunlar ne olur? Esallahu en yetube aleyhim. Allah bunları affetmesi umulur. Yeter ki pişman olsunlar yaptıklarından. İnnallaha gafurun rahim. İşte bütün bunları saydıktan sonra 103'te diyor ki huz min emvalihim. İşte buraya kadar sayılanların hepsinin mallarından sen al. Ne al? Sadakaten, işte bir sadaka al, bir vergi al. Ki bu sayede tutahhiruhum, onları temizlemiş olursun ve tüzekkihim biha ve geliştirmiş olursun onları. İşte bu onlar dediği geriye doğru sayılan hepsi.
Bir de ve salli aleyhim, evet. Onlara da destek ver diyor.
Evet. Çünkü inne salateke sekenun lehum, senin vereceğin destek onlar için bir huzur, bir sükunet kaynağı olacaktır. Vallahu semiyun alim, Allah onların her yaptığını işitir ve bilir. İşte bundan sonra devamındaki ayetlerde Mescid-i Dırar olayı falan anlatılıyor. Yani Medine'nin içinde, dışında her kim varsa hepsini kapsayıcı, kuşatıcı bir sure ve ayetler
tabii
grubunun
şimdi,
tam ortasında yer alıyor.
İsterseniz şimdi aklıma geldi de O 103. ayetin bir mealini okur musun oradan?
Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et.
Çünkü şimdi nasıl zekat verecek? Yukarıda bir sürü şey var. Mümin olanlar başka. Bak, onlar derken ta geçmişi yukarıdakilerle bağlantıyı hiç düşünmeden söylüyor. Devam et.
Çünkü senin duan onlar için sükunettir.
Dua et diyor. Namazlarını kılma dediği kişi Allah dua eder mi? Dua et der mi? Bak, ve la tusalli aleyhim. Onlara mate ebeden.
Ve la tusalli ala ahedin minhum mate ebeden.
Mate ebeden, evet. Peki buradaki mesele, şimdi salat kelimesi Arap dilinde sürekli destek anlamına gelir. Mesela sayasla naren de bilirsiniz, işte bir ateşten ayrılmayacaklar anlamına şey yapar. Sürekli destek vermek anlamına geliyor. Onun için mesela Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَٰيكَةَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي. Allah ve melekleri bu nebiye destek veriyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ. Müminler, siz de ona destek verin. Arkasından gidin. Onun izinden ayrılmayın. وَسَلِّمُوا teslima. Ona da yani samimiyetle onun arkasından devam edin. Peki biz ne diyoruz? Bu ayet okunduğu zaman ne deniyor? Allahümme salli. Allah diyor zaten destek veriyor. Yok, benim işim var, sen yap. Tövbe ya Rabbi, sana sığınırım. Benim işim var, sen yap. Allah sana destek ver diyor. Ben veriyorum diyor zaten. Ondan sonra Allah'ın mesalleri ne hale gelmiştir biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Bir de bu işin şeyi var. Koro halinde yapılanları var. Allahümme salli. Bir sürü şey, müzikleri de var. İçerik yok. Mesela herhangi bir hocaya sorun bakayım. Allah, ben zaten salat ediyorum diyor. Biz niye diyoruz ki tekrar Allahümme salli bunun karşısına? Bakayım ne cevap veriyorlar. Sorun bakalım. Ne cevap veriyor? Ya ben zaten salat ediyorum diyor. Siz yapın. Yok ya Rabbi, benim işim var, sen yap. Tövbe estağfirullah. Onun için bakın. Dua et der mi Cenab-ı Hak burada? Ne diyor? Bak şimdi o şeyde. Hud min envalihim. Onların mallarından al. Mümin de var. Yahya çok güzel anlattı. Onun içlerinde mümin var, kafir var, münafık var, hepsi var. Mallarından sadaka al. Niye? Sadaka ne demek? Devlete bağlılıklarını gösteren vergi.
Şimdi o da hani sadaka denilince bizim artık Türk milletinde hani fakir fukara verilen 3-5 kuruşluk o basit, önemsiz hatta tırnak içerisinde görülen şey. Hani siz sadakaya dayalı bir ekonomi falan dediğiniz zaman ne yani 3-5 kuruş vereceksiniz, bu mu? Bizi böyle sadakaya muhtaç hale getirmek mi istiyorsunuz şeklinde acayip bir yanlış anlaşılma var.
Anlaşılsın da evet. Zaten biz bu yanlışlardan sonra doğrulara gidiyoruz. Ne yapalım? Evet.
Başka o yüzden hani bunu vergi olsun açıkça söyleyelim de öyle bir 3-5 kuruşluk bir şey zannedilmesin yani.
Ya tamam, evet. Şimdi biraz sonra bir ayet okuduğum tamam. Zaman şey, onlar mallarından sadaka al. Onlar dediği hem müminler, hem münafıklar, hem kafirler. Ama Resulullah'ın emri altında yaşayanlar. Vatandaş. Sadaka al. Peki ne ol? Tutahhiruhum, onların içini temizlersin. Yani hep korku yaşar. Korku halinde yaşar. Lan acaba beni cezalandıracak mı? Suçum ortaya çıkacak mı? Falan filan. Ve tüzekkîm biye. Bunu onları da geliştirirsin. Niye? Aldığın sadakayla. Biraz sonra okuyacağız o sadakaların nasıl kullanılacağını. Bir kere güven ve tatmin ortamı oluşturursun. Ekonomi ciddi manada gelişir ve hepsi de rahatlar. Ve tüzekkîn ve geliştirsin. Ve salli aleyhim, onlara da sürekli destek ver. İnne salateke sekenun lehum. Çünkü senin vereceğin destek onları rahatlatır. Mümin yapmaz ama rahatlatır, iyi. Çünkü devletten destek alıyorsun, bu seni rahatlatıyor. Peki bu sadakalar kime verilir? Evet. Onu da Tevbe suresinin 60. ayetinden şey yapıyoruz. Evet. Şimdi 60. ayette şöyle diyor. Bak. İnnemas sadakatu. Sadakalar sadece şuralara. Lil fukara, fakirlere. Fakir ne? Muhtaç olan kimseler. İhtiyacı olan kimseler. Şimdi Allah nasip ederse bizim bu Kitap ve Hikmet dergimizde bu konuda benim bir makalem çıkacak. Tabi burada onun çok küçük bir özetini vermiş oluyoruz şu anda. Orada ayrıntılı bir şekilde görülebilir ama o da tabi özettir. Ayrıntı olması için üzerinde birçok doktora çalışmasının yapılması lazım. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى Sadakalar sadece fakirler içindir. Bir. Bel mesakin ve miskinler. Miskin dediğimiz içinde işçi, ihtiyarlamış, yani iş yapamayacak hale gelmiş, işçi demiş, işsiz kalmış kişiler. Ondan sonra vel amilin aleyha bunu toplamak için görevli olanlar. Yani sadaka toplamada görevli olan kişiler de maaşlarını oradan alırlar. Vel müellefeti kulubun ve kalpleri ısındırılanlar. Yani o insanların mümin olmaları gerekmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman Saffan bin Ümeyye Mekke'nin zenginlerindendi. Havazin'den alınan ganimetlerden ona 100 deve vermiş olduğu bir kalbini ısındırmak için. O da onu aldıktan sonra ya bunu ancak bir Allah'ın bir nebisi verir dedi ve mümin oldu. Yani böyle halkın içerisinde işte anlaşamayan gruplar olur, toplumlar olur, gidersin o ikisini birbirine anlaştırırsın, birinin diğeri ödeyemediği borç olur, onu oradan ödersin, rahat tartırsın falan. Ve firrikab ve esirlerle ilgili olarak. Biliyorsunuz esirlerin köleleştirilmesi diye bir şey yok. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılması gerekir. Karşılıksız serbest bırakmıyor. Esirler halka dağıtılır, evlerde beslenir. Yani öyle şeylerde değil. Ve özel o yediğin, senin sevdiğin yiyecekten yedirmen gerekir. Çünkü Allah-u Teala İnsan Suresi'nde onu bildiriyor. Yani öyle gayet şey sıcak bir ortamda beslenirler. Ama yanında tutan kişi buna karşılık fidye alma hakkına sahiptir. Karşılıksız serbest bırakması hep tavsiye edilir. Fidye almak istiyorsa o zaman zekattan onun fidyesini verir, serbest bırakırsın. Ya da senin vatandaşlarından herhangi birisi bir yere bir esir düşmüşse ya da hapse atılmışsa, şu olmuşsa, bu olmuşsa bu fondan onu şey yaparsın. Bak şimdi burada fon dedim, hemen kendi kendime uyanmış oldum. Şimdi bu اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ diye başlayan ayette 8 harcama kaleminden bahsedilir. Bunların dördünün başında lam harfi ceri vardır. Lam harfi ceri iyilik yani mülkiyet bildirir. Yani siz toplanan sadakalardan çıkaracaksınız fakire, işsize, ondan sonra çalışan zekat memurlarına ve kalpleri ısındırılanlara al. Senin malın olsun, istediğin gibi kullan diye vereceksiniz. Karşılığını almıyorsunuz. Ondan sonra da 4 tane de fi harfi ceri var. Fi zarf demek. Zarf ne demek? Kab demek. Kap. Bunun içerisine koyuyorsun. Bugün buna ne deniyor? Fon deniyor. Tamam mı? 4 tane de fon oluşturacaksın. Kişilere değil. O fonlar nedir? Esirlerle ilgili bir fon oluşturacaksın. Her an bir yerde bir şey çıkar. Paha, hemen şuradan ödeyelim, şuna verelim, tamam. Ondan sonra belgarimin borçlularla ilgili fon. Bakın fakirler başka, borçlular başka. İş aleminde bulunanlar çok iyi bilirler. Az önce birisini anlattım. Küçücük bir borçla koskoca bir müessese batar. Aslında şimdi eskiden emme basma tulumbaları vardı, hatırlarsınız. Şimdiki gibi motorlar değil. Şimdi aşağıdan su çekmek için yukarıdan ne yapmak lazımdı? Bir bardak su koyacaksın. Azıcık bir su koyacaksın. O suyu koymazsan bir damla su alabilir miydin aşağıda? İşte işletmeler bazen bir bardak suyu bulamazlar. Batarlar. Bir bardak su. Koskoca bir işte her şeyi vardır. Kardeşim güzel de para dediğin şeyi ben üretemiyorum ki. Ben mal üretiyorum, hizmet üretiyorum ama para üretemiyorum. O anda yok. Birisi bana vermeli. İşte bunun içinde bir fon oluşacak. Peki fon oluştuğu zaman senin kısa süreli borcun, al borcunu ödersin. Ben ödeyemiyorum. Tamam. Bunun da bir sistemi oluşturulacak. Onun için de bir kefaret olacak karşılıklı. Mesela ondan dolayı Osmanlı toplumunun benim en çok hoşuma giden tarafı herkes dürüst olmak zorundaydı. Dürüst olmayan bir kişi Osmanlı'da yaşayamazdı. İşte böyle bir toplum oluştu. Mesela Osmanlı'nın birçok şeyini tenkit ediyoruz ama bugün hayal edilemeyecek kadar güzel tarafları var. Onları da zaman zaman anlatıyoruz tabii. Şimdi ondan sonra ne diyor? Ve fî sebîlillah, Allah yolunda. Allah yolunda her şey Allah'ın yolu. Yani bu dinin tamamı ama burada özellikle söylenen savaş harcamalarıdır. Onun için de fon oluşturacaksın. Onun için işte asker beslersin, şey alırsın, silah üretirsin, alırsın, ne yaparsan yaparsın. Ve ibn-i sebil ve yolcularla ilgili. İşte yolların yapımı, güveni, ulaşımdaki güven, şu bu falan. Onun için de bir fon oluşturursun. Ve alınan, Allah-u Teala bir ayette diyor ki مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا. Bir iyilik yapana ona 10 katı verilir. Onun için mesela öşür vardır. Öşür onda bir. Tarladan topladığından onda biri verdin mi tamamını vermiş kabul eder Allah. Eğer o ürettiğin şeye bir emek katmışsan, mesela hadis-i şerifte vardır, bir hayvanla sulamışsan 20'de 1'e düşer. Çünkü o emeğinde bir teşvik vardır. Çünkü emek kattığın zaman ürün zaten artar. Devlet daha fazla almış olur. Ticaret hayatında risk çok fazladır. Ticaretin içinde olanlar gayet iyi bilirler. Riskin en fazla olduğu alan ticaret hayatıdır. Onun için orada da 40'ta 1'e düşer. Yani 40'ta 1'i verdiğin zaman o makale inşallah okursanız orada neden öyle olduğunu ayetlerde görürsünüz 40'ta 1'i. İnşallah bizim Kitap ve Hikmet dergisinin yeni sayısında yayınlanacak. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. 40'ta 1 verdi mi tamamını vermiş sayılırsın. E peki ben malımın tamamını vermiş sayılıyorsam ayete göre benden daha başka bir şey talep edebilir mi devlet? Onun için sadaka dışında devletin benden alacağı hiçbir şey de yoktur. Bende büyük bir güven var. Osmanlı arşivde bir belge elime geçmişti. Kudüs'te yaşayan Ermeniler padişaha şikayette bulunmuşlar. Bizim bulunduğumuzda Şeyhülislamlık olduğu için de bütün her şey orada var. Yani bizim bu Süleymaniye Vakfı'ndan 200 metre ileri gittiğiniz zaman işte orası. İstanbul Müftülüğü. Orada vergi memurları gitmiş. Oradaki Ermenilerden vergi istiyor. Ermeniler sen bizden fazla istiyorsun diyorlar. Biz vermeyiz bunu. Ve şikayet ediyorlar merkeze. Diyorlar ki Halife Ömer Kudüs'e girdiği zaman bizim atalarımıza şöyle bir sözleşme yapmış. Biz ondan başka bir vergi vermeyiz. Bakın Halife Ömer nere? Osmanlı nere? Kaç asırı var? Giden yazı ne biliyor musunuz? Ömer radıyallahu anh'ın aldığından bir kuruş fazla alamazsınız. Buyurun şimdi. Şimdi siz bugün her dakika değişiyor vergi oranları. Yok efendim. Ya benim bir firmam var. Ben o firmamdan para alıp kullanıyorum. Yok. Onun vergisini ver. Ulan ben çalışıyorum. Ya kendi firmamdan aldığım para da bir de faiz de alıyor eğer belirlenmiş miktardan fazlaysa. Bu ne ya? Bu ne böyle ya? Böyle bir ekonomi yürümez. Biz bütün dünyaya bu ekonomik yapıyı anlatmak zorundayız. Bakın Almanlar bize yazı yazdılar. Gelin yeni dünyanın ekonomik felsefi arka planını birlikte yapalım diye. Bizim yani dışarıya gittiğiniz zaman Süleymaniye Vakfı'nın millet çok büyük bir kuruluş zannediyor. Gidip bir şeyler anlatıyoruz. Toplaşıyorlar ve büyük bir hayranlıkla dinliyorlar. Avrupa'da başka ülkeler. Zannediyorlar arkada koskoca bir kuruluş geliyor. Kiminle yapacaksın zaten şey yapamıyorsunuz. Şimdi ben şahsen buradan Türkiye'ye teklif ediyorum. Gelin bu sistemi burada oluşturalım. Bu sistemde bir, faiz devreye girmeyecek. Dolayısıyla fiyat artışları olmayacak. İki, işçi bugünkü gibi kölelik sistemi olmayacak. Niye kölelik? Bir çocuğu yetiştiriyorsun, ne olacaksın? Ben mühendis olacağım. Ne? Yani işçi olacağım demek işte. Ben işte memur olacağım. Ben herkes işçi olmak için okuyor. Lan işçi olmak için okunur mu? Ondan sonra da emekli oldum diyor. Lan emeklilik diye bir iş mi var ya? Bir kere şu emekliliği insanlık hayatından çıkarmak zorundayız. İşçi sigortaları diye bir saçmalık olmaz. Yani falanca dağdaki çobanın bu memlekete faydası yok mu ki o istifade edemiyor? Niye sen efendim bak doğal ürün diye onun ürettiği şeyleri büyük bir zevkle alıyorsun da o adamın hizmeti yok mu ki? Bir sıkıntıda onu sen sigortalı saymıyorsun da şuradaki bir adamı sayıyorsun. O ne demek? Onun için bakın burada öyle bir sistem oluşmuş ki bu şeyde ayette herkes oradan istifade eder. O sonra biz 1980'li yılların başındaydı. Rahmetli Özal başbakan olmuştu. Ben de bu toplantıları organize ediyordum. Allah'a çok şükür bu işler Türkiye'de ilk defa bize nasip olmuştu. Ankara'dan Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarını çağırmıştık. Türkiye'nin değişik bölgelerinden uzmanları çağırmıştık. Türkiye'de zekat potansiyeli diye bir toplantı yapmıştık ki bugün Ensar Vakfı tarafından yayınlanıyor o kitap hala. Aklımda kalan yani o günden beri şeylerin Devlet Planlama Teşkilatı'ndan gelen kişilere Türkiye'nin bir potansiyelini hesap eder misiniz demiştik daha önce. Aklımda kaldığı kadarıyla o senenin bütçesinin 4 katı zekat potansiyeli vardı Türkiye'de. Düşünebiliyor musunuz? Yani yanlış hesap edilmiş olabilir. O ben yapmadım ya. Sadece söylediklerini söylüyorum. Şimdi zekat deyip geçmeyeceksin. Bir zekat verildiği zaman oranlarıyla kimse oynayamaz bir kere. Herkes kendi şeyini bilir. Zekat üretilenden verildiği için yanımda olmayandan yok. Adam ben para üretmiyorum, gelip devlet benden para istiyor. Ya ben nasıl vereyim sana kardeşim? Para üreten sensin.
Oturulan evden vergi alıyor
değil mi? Oturduğum evden vergi alıyorsun ya. Bindiğim arabadan vergi alıyorsun. Ya kardeşim ben yaşamayacak mıyım bu ülkede? Benim yaşama hakkım yok mu? Onun için bu bütün dünyanın problemi. Bizim, onun için dersimizin başında ne dedik? Kapitalist sistemin sonu. Yeni sistemi bizden başka dünyaya teklif edecek hiç kimse de yoktur. Onu söyleyeyim size. Geleneksel yapıda bunu asla bulamazsınız. Burada mezheplerden bahsetmedik. Niye bahsetmedik? O ayette sen okuş. Bakalım hadi. Dersi böylece bitirmeye yaklaşalım.
En'am suresinin 159. ayetinde.
En'am 159. Evet.
Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnnellezîne ferrakû dînehum, dinlerini fırkalar haline getirenler ve kânû şiyan ve her bir fırka bir mezhep haline gelenler leste minhum fî şey'in, senin onlarda hiçbir konuda onlardan değilsindir sen. Hiçbir konuda
onlardan
olamazsın.
Allah bana hiçbir konuda onlardan değilsin diyorsa ben niye onlardan bahsedip de sizi boşuna meşgul edeyim? Yok efendim Hanefi'ye göre böyle, Şafi'ye göre böyle. Bırak hiç kusura bakmayın. Şu anlattıklarımı o mezheplerin hiçbirinde bulamazsınız. Bak gördünüz Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman, gayrimüslim aynı vergiyi verir. Efendim bir de cizye diye bir saçmalık üretmişler. Resulullah zamanında yok, ashab zamanında yok. İyi ki Kur'an-ı Kerim'de bir kelime bulmuşlar. Şey efendim işte gayrimüslim ahalinin her birisinden tek tek alıyorlar. Baş vergisi falan demişler. Bu konuda da bizim Türkçesi var mıydı o şey yazının Yahya? Arapçası vardı ama. O zaman tercüme ettirip koyalım arkadaşlar. Yani şimdi bizim sitemizde de o konuda şey var. Gerçi şeyin dipnotunda var. Tevbe suresinin 29. ayetinin dipnotunu okursanız orada görürsünüz. Şimdi oraya girmeyeyim çünkü çok vaktimizi alır. Cizye diye bir şey de yoktur. Yani şimdi siz bakın Allahü Teala ne diyor? La ikrahe fiddin. Dinde baskının hiçbir çeşidi yoktur. Sen şimdi adama baskı yapmış olmayacak mısın? Baş vergisi ver dediğin zaman. Adam diyecek ki bundan kurtulmak için bari Müslüman olayım. O gerçekten Müslüman mı olacak? Vergiden kurtulmak için Müslüman olur mu? Bak hep sadaka kelimesini kullandı Allah. Müslüman gayrimüslim ayrı olmaksızın aynı şeyi alıyor devlet. Ve 8 ayrı sınıfta 4 tanesine temlik ediyor, 4 tane de fon oluşturuyor. Ve bu oluşturulan fonlardan müthiş bir yapı çıkıyor. Şimdi ve şeyde sen bitirdin mi ayeti? Ayeti bitir, ondan sonra ben şeye okuyacağım. Oku.
İnnemâ emruhum ilallah. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sümme yünebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Onlara yaptıklarını Allah daha sonra haber verecek. Diyor.
Evet, şimdi bakın, bu faiz dersin başında söyledik, bütün dünyayı kendisine köle yaptı. Devletler köle, kurumlar köle, insanlar köle. Borç insanı köle yapar. Hani Türkçe'de bir söz vardır, borç yiğidin kamçısıdır derler. Değil mi? Peki yiğit borçlu olmasa sen ona ters bile bakamazsın ya. Böyle ters bak, bir dakika, hop. Ya kusura bakma, öyle yiğidi dövebilecek hale geliyorsun borç verdiğin zaman. Ne demek? Adamı köle yapmışsın ya. Bugün herkes köle olmuş. Niye? Olmayan bir paranın kölesi. Hani olan paranın kölesi olsan gene birazcık. Şimdi bakın Allahü Teala Rum suresi, ki bu sure Mekke'de inmiştir. İşin tabii öbür tarafına değinme fırsatımız olmadı. Biraz da duygusal da konuşmalar yaptık. Çünkü ben ekonomi dediğin zaman böyle kendime hakim olamıyorum. Yapılan yanlışlar karşısında çok rahatsız oluyorum. Şimdi bakın şurada Rum suresi 30. surenin 39. ayeti. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ. İnsanların mallarında artsın diye verdiğiniz faizli borç, insanların mallarında artsın diye verdiğiniz faizli borç. Bu ayete göre malı olmayana faizli borç verilir mi Vedat? Malı olacak ki, çünkü elindekini almak için veriyorsunuz. فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ. Allah katında artmaz. Bakın, borcu ihtiyacı olmayan kişi faizli borç alır mı? Peki ihtiyacı olmayan kişiye sadaka veriliyor mu? O zaman ihtiyacı olmayana verilmiyor. Bunda bir ihtiyaç karşılıyor. Sadakada ihtiyacı karşılıyor, faizli borçta. Ama faizli borç verilenden daha fazlasıyla anlıyor, adamın anası alıyor. Ama sadaka verildiği zaman problem çözülüyor, adamı rahatlatıyorsunuz. Birisi kişiyi ekonominin dışına itiyor, öbürü ekonominin dışındakini alıyor, ekonominin içine koyuyor. Güven ve tatmin ortamı oluşturuyor. Siz alacaklarınızı tahsil edeceğinizden emin oluyorsunuz. Çünkü bir alacakların tahsil fonu var. Dolayısıyla böyle bir ülkede veresiye mal satmaktan korkmuyorsunuz. Oraya her taraftan mal gelir. Bir ayet-i kerime vardı şeyde, daraballahu meselen qaryeten amineten mutmainneten ye'tu rizqa min haythu meksen. O şey, ona bir bak. Bu şu ayeti bitireyim. وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ. İnsanların malları içerisinde artsın diye verdiğiniz faizli borç Allah katında artmaz. Ama orada artar, artmaz değil yani. Ama Allah bu artışı helal bir artış kabul etmez. وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتِ. Verdiğiniz zekata gelince, çünkü o da 8 sınıf ya, Allah rızası için verildiğinden dolayı zekat deniyor. Gayrimüslimden de alınan olursa ona, o ikisini birleştirdiği zaman sadaka oluyor. Şimdi bu müminler için dünyası ve ahireti ile alakalı olduğundan dolayı, dolayısıyla bizim verdiğimiz her zekat sadakadır, ama herkesin verdiği sadaka zekat değildir. Yani gayrimüslimlerin verdiği sadakalar zekat değildir. وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ. Verdiğiniz zekat, تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ. Allah rızasını isteyerek verdiğiniz zekat. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. İşte gelirlerini kat kat katlayanlar zekat verenlerdir. Çünkü verdiğin zekatla bir, askeri harcamaları karşılıyorsun. İki, yol güvenliği ve ulaşımı temin ediyorsun. Üç, borçların, sıkıntı olan bütün esnafın borçlarının ödenmesi için sistem kuruyorsun, fon oluşturuyorsun. Dört, esirlerin ve sıkıntı altında kalan yerli yabancı kim olursa olsun hepsine hürriyetine kavuşturacak şey veriyorsun. Beş, işsizlere yardım ediyorsun. Onları 6 fakirlere yardım ediyorsun. Efendim 7 insanların aralarında çıkan ihtilaflarda şurada burada aralarını bulmak için bir takım harcamalar yapıp barış ortamı meydana getiriyorsun. Şimdi 8.'si neydi? Ha bir de orada çalışanlar da maaşlarını oradan alıyorlar. Şimdi böylece bir güven ve tatmin ortamı oluşuyor. Bu güven tatmin ortamı oluştuğu zaman her taraftan buraya mallar bol bol akar. Siz çok rahat bir şekilde üretirsiniz. Ürettiğiniz malları satmakta sıkıntınız olmaz. Hem ihracatınızı hem de araya bir faizin finansman maliyeti denen ilave maliyeti girmediği için sen 10 liraya mal ettiğin bir malı 25 liraya 30 liraya satsan bile yabancı geldiği zaman ya bu kadar ucuz olur mu der. Çünkü kendisine bir sürü finansman maliyeti katılmış. Onun senin sattığın fiyatın yarısına bile mal etme imkanı yok. Üstelik sen sistemi tabii hale getirdiğin için çok yüksek bir şeyin var, kazancın var. Buldun mu ayeti? Neyse. Tamam o zaman dersi yapalım. Yani o ayet güven ve tatmin ortamının oluşmasıyla alakalıydı. Evet, şimdi de vakit bitti. Onu da okumak isteyenler bizim makaleden okusunlar inşallah. Şimdi sonuca geldik, toparlıyoruz. Bir kere bir. Bugün kapitalist sistem bitti. Daha önce de uydurulmuş İslami sistem bitmişti, yerine kapitalist sistem geldi. Şimdi şu anda kapitalist sistem bitti. Uydurulmuş olanı yerine geçirmek için gayretler var. Bununla asla problem çözülmez. Allah'ın indirdiği dinle şu mevcut sıkıntılar karşısında tüm insanlığa çözümler sunmamız lazım. Fransa'daki adam bana fetva soruyor. Ya hocam diyor benden %70 vergi alıyorlar. Ben nasıl dükkanımı ayakta tutayım? Ben diyor bu vergiden acaba biraz kaçırsam olur mu? Şimdi Avrupa'daki vatandaşlar vergi kaçırmanın gayretinde. Kurumlar da vergiyi artırmak için bir takım oyunlar. Bu sabah bir arkadaş anlatıyordu. Neyse vakit bitti. Almanya'da olan bir olay anlatıyordu. Şimdi dolayısıyla bugün tüm dünya büyük bir sıkıntı içerisinde. Çünkü kölelikten de artık son noktaya gelindi. Köleler artık isyan edecek noktaya geldi. Niye köle diyorum? Çünkü olmayan parayla insanları köleleştirmiş olan insanlar, bir takım para babaları, artık onlar da işin sonuna geldiklerinin farkındalar. Biz Kur'an-ı Kerim'le hem İslam alemine hem bütün dünyaya çıkış yolunu göstermek zorundayız. Ve bu vesileyle de Allah'ın dinini bütün dünyaya tebliğ etmek zorundayız. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum bize bu imkanlarını nasip etsin diye. Allah yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun.